Ayrım 7.
Namazını eda etmek için seccadesini sermekte olan Samsun otelci Fahri Bank ise konuşmaların sadece homo sözcüklerini anlamış olacak ki, sağır duymaz uydurur misali, bu mübarek günde böyle şeyler konuşulur mu yahu diye sinirli sinirli söyleniyor. Gemi yakan Engin de epey sinirli bugün. Yahu olmaz böyle bir şey, olmamalı diyor. Bütün sene birbirlerine her türlü kazığı atanların, her türlü kötülüğü yapanların sadece bir gün salya sümük öpüşüp koklaşmaları iki yüzlülük, yani takkiye değildir de nedir be abi diye ağlamaklı bir şekilde soruyor. Doğru söylüyorsun be Engin diyerek onaylıyor Kamil abi. Bak, yakında kurban bayramı da geliyor, göreceğiz. Kurbanlıkların fiyatı iki misli artacak yine. Kurbanlık alabilenler de bunları sokaklarda göze en kötü görünen şekilde, hatta bazen balta bile kullanarak vahşice katledecekler. Sonra da etlerin bir kısmı konu komşuya dağıtılacak. Akşamüstü bir de görecekler ki dağıttıkları kadar et kendilerine geri dönmüş. Yani al gülüm, ver gülüm olmuş. Paylaşma değil de paslaşma olmuş. Ulan Ramazanlarda fakiri sofranıza almayacaksınız. Buna da utanmadan iftar sofrası diyeceksiniz. Kurban bayramında da kurbanın etini ancak size de gelebilecek yerlere göndereceksiniz. Sonra da Müslüman geçineceksiniz. Cehaletle ibadet de ancak bu kadar olur. Başlarım ulan böyle Müslümanlığa ben. Hava yüzbaşı Salih Zeki Yılmaz bir dörtlükle duygularını dile getiriyor. İçin temiz olmadıktan sonra hacı hoca olmuşsun kaç para. Hırka, tesbih, post, seccade güzel ama Tanrı kanar mı bunları? Koğuş'a 2 gün önce misafir olan Arif Sarı Sözen, Muzaffer Sarı Sözen'in yeğeni ise, ''Abiler, ben şevri düzende yaşayacağım ama mer'i düzende yaşamayı tercih ederim.'' diyerek sohbete kıyıdan dahil oluyor. Tek başına volta atmakta olan İrfan Uçar, ''Sen zaten ateistsin yavrum.'' diye sesleniyor. ''Abi, Lenin izleyenlere Leniniz, Marx izleyenlere Marksist deniyorsa, atayı izleyenlere de ateist denmesi doğaldır.'' ''Yavrum ben ateist dedim, ataist demedim. Bir harften ne çıkar ki be abi?'' Bugün ziyaretçi akının uğradığı için ağzı kulaklarında olan hukuk öğrencisi olan Yusuf parmakla söz istiyor ve konuşuyor. Geçenlerde Holy Bible, İncil'i okumuştum. Bir şey kafama takıldı efendim. Tanrı dünyayı yaratmak için 6 gün çalışmış, yorulmuş ve 7. gün tatil olsun demiş. Okuyanlar bilir, aynen işte böyle demiş. Benim babam simitçidir. Ben bildim bileli sabahtan akşama kadar çalışır durur adamcağız. Ama bugüne kadar ne yorulduğunu görmüşümdür ne de tatil yaptığını. Ayrıca babam gerçekten çok cesur bir adamdır. Hiç kimseden çekinmez. Devletin önemli bir kurumu olan Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT'in, mensupları kendilerini tanıtmaya bile korkarken, babam 20 senedir her cadde ve her sokakta MIT'ci diye alenen bağırırdı be yahu. Bu arada söz alan Bahadır, biz halk olarak biraz acayibizdir nedense. Havalı insanları severiz de sulu insanları sevmeyiz. Yine kitabı da pek sevmeyiz, kitapsızı da. Ancak dünya halklarının kurtuluşu okumakta, bilgilenmekte ve görgülenmektedir. Kitaplar yakılsa da, kalemler bazen yazanların poposuna sokulsa da maalesef başkaca bir yol yoktur. Hayatta en hakiki mürşit, yol gösterici ilimdir, fendir. Başkaca bir yol göstericiyi aramanın da bir anlamı yoktur. İnsanlığın gerçek kurtuluşu, tanklı toplu ordularla değil, kitaplı kalemli eğitim ordularıyla olacaktır, diyor. Bu sözler üzerine üst ranzaların korosu, kurban olan, kalem tutan ellere diye şarkı tutturuyor. Avukat Alp Kur'an ise, arkadaşlar, bu hassas konuyu daha fazla uzatmayalım. Buda'nın dediği gibi herkes kendi dinine inanır diyerek sohbeti noktalıyor. Koğuş sohbetleri 6. Akşam yemeği sonrası koğuşa bir mahrumluk, bir sessizlik çökmüş. Ulan hayvan herif narası ile herkes silkiniyor. Üst ranzalardan meçhul bir kişinin diğerine söylediği bu sözlerle yine bilmem kaçıncı sohbetlerden birinin daha açılışı yapılmış oluyordu. Tuvalette bulaşıkları yıkamakta olan tersane işçilerinden Kemal, bu sözlere sessiz kalamıyor ve bizim köylerde hayvanlar insanlardan daha kıymatlıdır ağabey. Çünkü onlar bizim korumamız, urbamız, yememiz ve tezeğimizdir. Eğer köyde birinin çoban köpeğini öldürdün müydüm, yemin olsun ki lan davası başlar bir ağabey diyerek hayvanların anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıyor. Demek ki sizin köyde birisi diğerine hayvan herif diye seslense kıymatlı adam, değerli adam olduğu anlaşılır. Değil mi Kemal diye aşağı sesleniyor o meçhul ses. Öyle vallahi abi. Bak gördün mü oğlum? Benim maksadım sana ne kadar kıymatlı olduğunu söylemekti. Ama sen beni yanlış anladın. Kısa süren sessizliği yüzbaşı Salih Zeki Yılmaz bozuyor. Bizler nedense insanın bir özelliğini belirtirken hep hayvansal benzetmeler gereğini duyuyoruz. Örneğin ayı gibi kuvvetli, aslan gibi cesur, kurt gibi aç, tilki gibi kurnaz, yılan gibi sessiz, kedi gibi nankör, kene gibi yapışkan, arı gibi çalışkan, keçi gibi inatçı, kuzu gibi sessiz vesaire. Uzattıkça uzatabiliriz. Birbirimize kızdığımızda da söylediklerimiz yine hayvansal sözler oluyor. Yani küfür edebiyatımızda da hayvanların yeri bayağı büyük. Hayvan oğlu hayvan, eşi oğlu eşek, it oğlu it, ayı oğlu ayı, kuş beyni vesaire gibi. Bugün insanlar arasındaki sevgi ve saygı erozyonu o kadar büyümüş ki kimse kimseye insan gibi davranmıyor ve de insan gibi seslenmiyor. Bu durumda kimsenin insan haklarından bahsetmeye hakkı olmaması gerekir. Çünkü insan hakları evrensel beyannamesi insan toplumları için yapılmıştır. Lütfen sevelim, sevilelim, sayalım, sayılalım, yani insan olalım ve hayvanları kendi alemlerinde bırakıp birbirimize insanca seslenelim. Hayvanlara olan aşırı sevgisiyle bilinen ve her zaman hayvanları sevmeyen insanları da sevemez diyen Kamil abi söze karışıyor. Şu hayvanların etini yiyoruz, sütünü içiyoruz, yününü giyiyoruz, dışkısını yakıyoruz, üstlerine de biniyoruz, hatta biyolojik savaş adıyla onları birbirlerine bile kırdırıyoruz. Bütün bunlara rağmen sanki bizlere kötülük yapıyorlarmış gibi onları küfür malzemesi olarak kullanıyoruz. Aslında o sözü insanlık etme olan şeklinde söylemek daha doğru olurdu diyerek duygularını öfkeyle dile getiriyor. İnsan yapısı kanunları pek beğenmeyen Bahadır, orman kanunu diyor, en adaletli kanundur. Orman kanunu deyip küçümsediğimiz sanki vahşet kanunuymuş gibi gösterdiğimiz bu kanunda haksızlık ve en ufak adaletsizlik göremezsiniz. Aç kalmayan hiçbir hayvan cana kıymaz. Tabii hayvanların ihtiyaçları vardır. Ancak insanlar gibi ihtirasları yoktur. Zaten kötülüklerin kaynağı da bu ihtiraslar değil midir arkadaşlar? Siz hiç birbirlerine işkence yapan hayvan gördünüz mü? Bence Hazreti Ömer adaleti dedikleri şey bu orman kanunlarında aynen bulunmaktadır. İnsanların ormanlardaki hayvanlardan da alacakları dersler vardır. Bununla ilişkin Aziz Nesin'in bir şiirini burada aktarmak isterim. Fransız kedisi İran kedisiyle buluşur, hemen kedice konuşur. Alman serçesi Meksika serçesiyle buluşur, ikisi de ötüşür. Japon köpeği Amerikan köpeğiyle buluşsa ilk işi koklaşır. Rus ayısıyla Türk ayısı karşılaşsalar dağda ayı ayı oynaşır. Yılan be yılan, Hint yılanı, Çin yılanı buluşunca sevişir. Hey insanoğlu insan, şuncacık aklın olsa hayvanlardan ders alsan. Evcili yabanılı, nerede olsa hayvanlar birbirine yaklaşır. İnsan soyundan olan nerede olursa olsun birbiriyle dalaşır. Bahadır'ın sözlerinin bitimiyle beraber Kulüpçü Muharrem kolonya kokteyllerini dağıtmaya başlıyor. Kadehler insanlığa diye kaldırılırken hayvan muhabbeti de insanca noktalanıyor. Koyu sohbetleri 7. Havalandırmadan yeni dönülmüş herkes eline günlük gazeteleri almış okumaktalar. Arkeoloji öğrencisi olan ve umumi arz üzerine Osmanlıca dersi veren Arif Sarı Sözen'in "Abilerim zil çaldı, haydi derse" diye gürlemesiyle koğuşun yarısından fazlası elde kağıt kalem ile masa başına diziliyor. Hele 7 yabancı dil bilen Kamil abinin 8. dili öğrenmek için gösterdiği gayret ve heyecan ise gerçekten herkesi şaşırtıyor. "Abilerim," diyor Arif. Bu Osmanlıca denilen dil şu şekilde hazırlanıyor. Arapça ve Farsçaya biraz su katılıp karıştırılıyor. Kulak memesi sertliğine gelince üzerine 2-3 fiske Türkçe ilave edilip hafif ateşte 1-2 dakika çevirdiniz mi beklediğiniz Osmanlıca denilen uydurmaca dil ortaya çıkıveriyor. Geçmiş tarihimizle ilgili kitapları okurken veya herhangi bir yerde hızlı not tutmak gerektiğinde aynı steno gibi çok yararı görülüyor. Bu konuşma sırasında koğuşun paslı demir kapısı büyük bir gıcırtıyla açılıyor ve içeriye etraflarına şaşkın şaşkın bakan iki genç adamı adeta itekleyerek sokuyorlar. İkisi de kamyon şoförüymüş. Bir ihbar üzerine izlenmişler ve kamyonları aranmış. Biz demişler polislere bakliyat nakliyatı yapıyoruz. Nakliyat tamam da bakliyattan biraz şüphemiz var diyen polisler kamyon aramışlar. Kamyonlarında 6 çuval dolusu mermi bulununca silah kaçakçılığı suçlamasıyla doğru Selimiye'ye getirmişler. Şoförlerden bir tanesi, ben zaten biraz şüphelenmiştim. Kamyon yokuşlarda çekişten düşüyordu diye söyleniyor. Anlaşılan patronları bu iki saf şoförü jokey olarak kullanmışlar. Kulüpçü Muharrem, olmaz olsun ulan böyle patron. Herhalde Allah onun hamurunu necasetle, bokla yoğurmuştur. Ana tonu sıçacakken yanlışlıkla doğurmuştur diyerek raconuna uygun bir beyitle patronu telin ediyor. Bahadır bu hiç durur mu? Söz tabii ki kendisinde. İnsanları sağcı, solcu, ilerici, gerici diye ayırmak aslında hata be yahu. Bence insanlar iyiler ve kötüler diye ikiye ayrılmalı. Her millette, her siyasal rejimde iyiler ve kötüler vardır ve gerçekte bütün evrensel mücadele de bunların arasındadır. İyiliği ve kötülüğü belirleyen faktörün de ekonomik olmaktan çok genetik olduğu kanısındayım. Çevresel etkenlerin payı ise sanıldığı kadar büyük değil herhalde. Bence insanlar iyi veya kötü olarak doğarlar ve öyle de ölürler. Hayır ve şer Allah'tandır diyerek sohbete dini bir boyut getiriyor Samsunlu otelci Fahri Bank. Bu arada gemi yakan Engin ile Bahadır arasında bir diyalog oluşuyor. Engin, ekonomik durumu bozuk olduğu için fahişelik yapmak zorunda kalan kızlarımıza ne demeli? Bahadır, bütün dünyada yapılan araştırma ve istatistikler gösteriyor ki fahişelik önce kafada ve kalpte başlıyor. Fahişelerdeki ortak payda yoksulluk değil, zeka geriliğidir. Dikkat ederseniz fahişelerin hemen hepsi zekadan yana biraz piyadedir. Bir fabrikada hepsi asgari ücretle çalışan 10-15 kızdan 2-3 tanesi kötü yola düşmüşse, eğer bu olayı yoksullukla açıklamak hem kolaycılık hem popülizm ve hem de yanlıştır. Bu mantıkla hareket edersek bütün fakirlerin kötü, bütün zenginlerin iyi olması gerekirdi. Engin, fahişeler, hırsızlar ve katiller düzenin kurbanları veya halkın söylemiyle kader kurbanlarıdır abi. Bahadır, genetik bozuklukları olup da suç işleyenlere bugüne kadar hep kader kurbanları diye diye neredeyse Türkiye bugün kader kurbanlarının kurbanı olma durumuna geldi be yahu. Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar çünkü aslı ayrandır diyerek diyaloğu bitiriyor hava teğmeni Mehmet Yurt Özberi. Asil olmayandan asil hareket beklemek de yanlıştır diye de ekleme yapıyor. Asalet nedir, kim asildir, kim değildir diye soruyor Limasoğlu İsmet öğretmen. Bak hocam, sen hiç Veli Efendi'ye gidip de at yarışı seyrettin mi? Evet, bahis bile oynadım. Hah işte, orada o yarışlarda koşarken bir nedenle düşüp de ayağını kıran 3-5 Mercedes fiyatındaki kaliteli atlar, çektikleri bütün acıya ve birazdan vurulacaklarını bilmelerine rağmen hiç bağırmazlar. Belki gözlerinde sessizce akan birkaç damla yaş görebilirsiniz. Oysa sokaktaki bir sütçü beygirinin az biraz ayağı burkuluverdi mi, bağırarak 7 mahalleyi ayağa kaldırdığını herkes bilir. Hangisinin asil olduğunu varın siz düşünün artık. Hadi abilerim. Bağbali yüksek kapısında yek bir atlı süvari hazır amade sizleri bekliyor diyen Arif'in bu sözleriyle sohbet yerini tekrar derse bırakıyor. Evet, işte Osmanlıca'da karışsınlar, barışsınlar. Gecenin bir vakti koğuşun kapısı yine büyük bir gacırtıyla açılıyor. Gardiyanlar yukarı kattan sürgün olarak getirdikleri 7-8 tutukluyu içeri sokuyorlar. Yeni misafirlerin üstleri toz ve kan lekeleriyle dolu. Hayrola diye soruyor bazı tutuklular. Olay mı var? Gerçekten de yukarı katta ilgi çekici bir olay olmuş. Cezaevi idaresi yukarıdaki koğuşlara karışsınlar da barışsınlar gibisinden iyi niyetli bir düşünceyle 10 kadar ülkücü tutukluyu sokuvermişler. Barışma olmamış ama öyle bir karışma olmuş ki gör küne karışma. Ülkücüler azınlıkta kaldıklarından biraz hırpalanmışlar. Yeni gelenlerdeki kan lekeleri onlardan bulaşmış. Her ne kadar aşık Veysel kurtla koyun bir olurdu fikir başka olmayaydı demişse de o gençlerin ne bir kısmı kurttu ne de öbür kısmı koyundu. Bu tür olaylar onlarca senedir büyük bildiklerimizin gençliği uyguladıkları kötü bir oyundu. Sürgüne gelen tutukluların dediğine göre yukarı koğuştakiler topluca sigarayı bırakıp spor yapmaya başlamışlar. Eski bir sporcu olan emekli deniz teğmeni Sarp Kuray antrenörlük yapıyormuş. Sırası gelmişken söyleyeyim. Bu Sarp Kuray da çok ilginç bir kişi. Devrim liderliğine soyunmuş. 41 olan ayakkabı numarası emniyette falakayla 45 numaraya çıkartılmış. Babası valilik yapmış. Eski Trabzon valilerinden Enver Kuray. Dayısı ise Yassıada Mahkemeleri Başsavcısı olan bu kişinin ismi seneler sonra Invest Bank olayı ile halkı dolandırmaya karışmıştır. Yani garip bir yaşam çizgisi izlemiştir. Hayret. Yıldırım Bölge Cezaevi. Hava Üsteğmeni Bahadır ve Karacı Teğmenler'den Sebahattin Sakman, Olcay Özsever, Yusuf Niş, Ömer Laçiner ve bir bayan tutuklu önemli bir sorgulama için Ankara Mamak'tan çağrılmışlar. Bahadır kendi kendine sesli düşünüyor. Yahu benim Mamak'ta ne işim var? Ben zaten Selimiye'de yargılanıyorum. Arkadaşları da ne o Bahadır? Mamak'ta ne işin var? Orada PDA'cılar, Perinçekçiler yargılanıyor. Senin onlarla ne ilişkin var diyorlar. Bunun üzerine Bahadır, bakın arkadaşlar, size bir fıkra anlatacağım. Biraz müstehcen olacak ama kusura kalmayın. Sokakta adamın biri bir kızı sürekli takip ediyormuş ve benim adım Kerim, yakalarsam sikerim diye söyleniyormuş. Çok korkan kız caddenin karşısında yaşlıca bir adam görmüş ve yanına yaklaşıp "Amca ne olur bana yardım et. Şu adam beni takip ediyor ve benim adım Kerim, yakalarsam sikerim diyor." demiş. Adam da "Kızım, ben de Kerim'in babası Abdülkerim. Ben de Kerim'in sikemediklerini sikerim." diye cevap vermiş. Şimdi bu fıkra cuk oturdu mu arkadaşlar diyor Bahadır. Cuk oturdu abi. Cuk oturdu diye sesler geliyor. Tutuklular gece yarısı Selimiye'nin bahçesine çıkarılıyor. Bileklerine Amerikan kelepçesi takılarak bir polis minibüsüne bindiriliyor. Önde ve arkada birer polis eskortu ile yola çıkılıyor. Bu Amerikan kelepçesi meğerse Türkiye'ye yeni gelmiş. Çok hain bir kelepçe. Bileklerin en küçük hareketinde bir diş daralıyor ve acayip sıkıyor. Bu yüzden zaman zaman minibüsteki polisler kelepçeleri gevşetmek zorunda kalıyorlar. Tutuklu bayanımız İstanbul Eczacılık Fakültesi öğrencisi, sarışın, yemyeşil gözlü, çok güzel bir kız. Bu denli güzel bir kızın burada olması polisleri bile şaşırtıyor. Bu gecede hepsinin kibarlığı üzerinde nedense. Yolda bir polis memuru genç kızın incecik, narin bileklerindeki kelepçeye bakıyor, bakıyor ve herhalde utanıyor ki kelepçesini çıkarıyor. Kızcağızın yüzü suyu hürmetine de erkeklerin de kelepçelerini açmak zorunda kalıyor. Minibüs sabaha doğru Ankara Yıldırım Bölge Cezaevine giriyor. Eczacı güzel kızımızı içinde Behice Bora'nın da tutuklu bulunduğu kadınlar bölümüne götürülüyor. Bahadır ve arkadaşları ise erkekler bölümünde diğer tutuklulardan ayrı olarak küçük bir özel koğuşa alınıyorlar. Bu Yıldırım Bölge denilen yer görüldüğü kadarıyla bir transit tutuk evi. Gözaltına alınanlar önce buraya getiriliyorlar. Buradan da dağıtıma gönderiliyorlar. Daha çok da hafif suçluların misafir edildiği bir yer. Örneğin sola bakanlar, sol taraftan yürüyenler, solaklar, sol yanından kalkanlar, yanlış sollama yapanlar, hasılı bütün sol pezevenkler burada. Bu durumda da Selimiye'den getirilen idamlık genç subayların buradaki itibarlarını bir düşünün bakalım. Küçük kuruluşun içinde tuvalet yok. İhtiyaçları olduğunda bağırıyorlar, nöbetçi asker de gelip kapıyı açıyor. Aslında genç teğmenlerden Yusuf Niş daha geldikleri ilk gün çay kaşığından da bir maymuncuk yapmıştı. Yani istedikleri zaman kapıyı açıp koğuş dışına çıkabiliyorlardı. Genç subaylar bir gece kendi koğuşlarından çıkıp karşılarındaki kalabalık koğuşa gidiyorlar. Koğuşun bir köşesine Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören Filistinli öğrenciler yerleştirilmiş. Ürdün'deki Kara Eylül'den her nasılsa canlarını kurtarabilmiş olan bu gençler, Türkiye'de Arafatçı olduklarından dolayı gözaltına alınmışlar. Biz Filistinliyiz ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü FKÖ destekliyoruz demişler ve doğruca Yıldırım bölgeye misafir edilmişler. Çünkü o zamanlar bunları söylemek ağır suçtu. Koğuşun kuytu bir köşesinde ise 60 yaşlarında efendiden bir adamcağız, sessizce yatağının üzerinde oturmuş kitap okuyor. Saçları da sıfır numara tıraşlı. Bahadır iyi geceler, geçmiş olsun efendim diyerek yanına yaklaşıyor ve misafirliğinin nedenini soruyor. Adam, 2 gün öncesine kadar Ankara Kurtuluş Lisesi müdürüydüm. Şimdi ise ne olduğumu vallahi ben de bilmiyorum diye şaşkınlıkla anlatmaya başlıyor. Bir ihbar üzerine evini aramışlar. 2000 civarında kitap bulmuşlar. Ulan bir öğretmenin maaşı ne ola ki bu kadar kitap alabilsin? Yoksa sen Rusya'dan para mı aldın ha demişler, koluna girmişler ve yıldırım hızıyla Yıldırım Bölge Cezaevine getirivermişler. Demek ki aslında polisler bile öğretmenlerin çok az maaş aldığının farkındalar. Müdür bey bir hafta kadar gözdağı verilmek için gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılıyor. Ertesi gün gazetelerin yazdığına göre tıraşlı kafasıyla okula gelen müdürlerini gören öğrenciler hemen gidip saçlarını sıfır numara tıraş ettirmişler. Gazete tıraş olan öğrencilerin içinde birkaç tane de kız öğrenci olduğunu belirtmiş. Güneşli bir Ankara sabahı, Yıldırım bölgenin bahçesinde erkekler futbol oynuyor. Bayanlar da bahçenin tellerle ayrılmış diğer bölümünde voleybol oynuyor. Bakın şu karşıda görülen yaşlı, kısa boylu, ak saçlı bayan, İşçi Partisi Başkanı Behice Boran. Onu formunu korumak için her zaman spor yaparken görüyoruz. İleride bir çalının dibinde oturmuş, bir elinde uhu, diğerinde midye kabukları ile hediyelik biblolar yapan bir genç hemen göze çarpıyor. Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenciymiş. Midye kabuklarını ve renkli çakıl taşlarını hastalık derecesinde seviyormuş. Hatta dışarıdayken bu yüzden doktora bile gitmiş. Doktor bey demiş, ben ne zaman deniz kıyısına gitsem eve bir torba dolusu midye kabuğu ve çakıl taşı ile dönüyorum. Evim midye ve çakıl taşı ile doldu. Galiba ben bir çakıl hastasıyım. Ne olur derdime bir çare. Delikanlıyı önce sakin sakin dinleyen doktorun sonradan kafası fena halde bozulmuş ve kekeleyerek ''Evladım, sakın kendine kuruntu yapma. Sen çakıl hastası falan değilsin. Bana göre birazcık akıl hastasısın. Bu nedenle sana kesinlikle sahillere gitmeyi yasaklıyorum.'' diye tembihte de bulunmuş. İşte bu delikanlı yaptığı bibloları dışarıda sattırıyor, bunun parasıyla da hem okuyor hem de yoksul ailesine bakmaya çalışıyordu. O gün öğleden sonra cezaevinin kapısına beyaz bir minibüs geliyor. Sözde kamufle edilmiş, yan taraflarında Vermut A.L'ye yazıyor. Bir sorgulama için Bahadır'ın götürülmesi gerekiyormuş. Kendisini yüzbaşı olarak tanıtan sivil bir şahıs geliyor. Bahadır'ın gözlerini siyah bir bantla kapatıp minibüse bindiriyor. Minibüsteki ikinci şahıs da Maksat Muhabbet Olsun kabilinden ismini ve 1967 mezunu Hava Üsteğmeni olduğunu söylüyor. Ama bilmeden baltayı taşa vurmuş oluyor. Bildiğiniz gibi Bahadır da 67 mezunudur ve böyle bir kişiyi de hiç tanımamaktadır. Beyaz minibüs Mamak Garnizonu'nun üst kısmında bulunan, galiba eskiden Mamak Kısa Dalga Radyosu olarak kullanılmış, tek katlı beyaz bir binaya götürülüyor. İçinde bulunduğu küçük odada mizansen sade. Ortada tahta bir iskemle, önünde bir falaka, yan tarafta da manyetolu bir telefon. Anlaşılan burada teknoloji fazla gelişmemiş. Elektriği manyeto ile veriyorlar. Gel de Ziver Bey'i arama şimdi. Bahadır'a burada bazı suçlamalarda bulunuyorlar. Bunları kabul edip imzalamasını, yoksa falan filan diyorlar ve kendisini bir asker ile odada bırakıp 10 dakika düşünme süresi tanıyorlar. Az sonra köşedeki asker fısıltı şeklinde ''Nerelisin hemşerim?'' diye sesleniyor. Samsunluyum cevabını alınca da ben de Bafralı diyerek hemen bir Bafra sigarasını yakıyor ve çok sevecen bir bakışla Bahadır'ın önüne yavaşça fırlatıyor. Tutukluların küçük kontör adını verdikleri bu yerde bir askerin bir tutukluya sigara verebilmesi için mangal kadar yüreği olması gerekirdi. Şayet Allah göstermesin, onu bu durumda yakalasalardı başına gelebilecekleri düşünmek bile insanı gerçekten ürpertiyor. Bahadır hemşeriliğin nelere kadir olduğunu düşünürken hayatının belki de en tatlı ve en anlamlı birkaç nefesini çekip sigarayı söndürüyor. Bir dakika sonra odaya giren iki kişi kendisine koordinasyon eksikliğinden doğan bir yanlışlık sonucu buraya getirildiğini ve hatanın anlaşıldığını söylüyorlar. Bahadır'ı tekrar yıldırım bölgeye geri götürüyorlar. Hail doktor. Bir de doktoru vardı Yıldırım Bölge Cezaevi'nin. Doktor Teğmen Metin denli. Onu her zaman bahçede grand tuvalet üniforması ve elinde sürekli paçalarına vurduğu kamçıvari sopasıyla görmek mümkündü. Bu görüntüyle de daha çok 2. Dünya Savaşı Alman subaylarını hatırlatıyordu. Cezaevlerindeki tutuklular fiziki şartların çok kötü olmasından dolayı sık rahatsızlanırlar. Bunların da ancak en kötüleri doktora götürülürdü. Hastalardan hikaye almayı ifade almakla karıştıran doktor denli, el değmeden uzaktan muayene yöntemini ta o zamandan keşfetmişti ki belki Hipokrat yeminine aykırı davranıyordu ama olsundu. Aslında kendisi de haksızlığa uğramış 10 hastayı 5 dakikada muayene etmesine rağmen Türk düşmanları tarafından Guinness Rekorlar kitabına alınmamıştı. Tutuklular arasında bulunan havacı doktor Teğmen Erkan Diri'ye davranışları ise deontoloji kurallarını epeyce zorluyordu. Oysa birazcık tarih bilgisi olsa Dirik soyadına şapka çıkarması gerekirdi ama maalesef elektrikler kesilmiş dersini çalışamamıştı. Burası Türkiye. Denli dersin densiz çıkar, enli dersin ensiz çıkar. Ne çıkarsa bahtına yani.